Ayrım 16, sayfa 121, 14. bölüm. Gözlerimi açtığımda ne dolunay vardı ne de gecenin geç saatlerine doğru yakaladığım o tatlı huzur. Yeni günle birlikte eski kaygılarım depreşmişti. Korkuyla kalktım sızdığım divandan. Salonu, mutfağı, banyoyu, yatak odasını yeniden gözden geçirdim. Kapı açılmamıştı. Eşyalar yerli yerindeydi. İçeri kimse girmemiş gibiydi. Ama bundan emin olamazdım. Temkinli olmayı sürdürmeli, içimdeki huzursuzluğu büyütmeye devam etmeliydim. O sırada gözlerim günlerdir kurulmadığı halde her nasılsa çalışmayı sürdüren duvardaki baba yadigarı saate kaydı. 12:45'ti. Birden Umut'u hatırladım. Saat 1'de pizzacıda buluşmayacak mıydık? Umut'un her zamanki gibi geç kalacağını çok iyi biliyordum ama yine de sıkı gazetecilik günlerinden kalma dakik olma hastalığıyla hemen toparlanmaya başladım. Sokağa çıkınca Plymouth'umu mu alsam yoksa bir taksiye mi binsem önce karar veremedim. Belki bir taksiye atlasam daha çabuk giderdim. Ama akşam yaşadığım gerginlikten sonra arabamı burada bırakmaya gönlüm razı olmadı. Öteki araçların gitmesiyle görkemli güzelliği iyice ortaya çıkan anka kuşuma yöneldim. Arabama binerken çevreme şöyle bir göz atmadan da edemedim. Sokak sakin görünüyordu. Kuşku uyandırıcı ne bir araç ne bir insan vardı. Caddeye çıktıktan sonra da peşime birileri takıldı mı diye dikiz aynasından sürekli arkayı yokladım. Bir an kurşunu bir Toyota'dan kuşkulandım. Ama bu araç yokuşun tepesine ulaştığımızda peşimden kopup nişan taşına saptı. Yine de emin olamadım. Yanımdan geçen arabalara baktım, sürücülerine dikkat ettim. Olağan dışı bir şey göremedim. Gerçi bizim araba damgalı eşek gibiydi. Bunca araç bolluğunun içinde bile hemen göze çarpardı. Üstelik adamlar izleme konusunda son derece profesyonel olmalıydılar. Eğer peşime düşmüşlerse bunu ruhum bile duymayabilirdi. Hoş duymasa ne olurdu? Siyah başkanı ile görüşmeye değil, oğlumla yemeğe gidiyordum. Böyle düşünmeme rağmen Plymouth'umu Atatürk Kültür Merkezi'nin otoparkına asık suratla bekleyen öteki arabaların yanına bıraktıktan sonra da pizza restoranına gidinceye kadar sağımı solumu kontrol etmeye devam ettim. Restorana geldiğimde saat 1'i 10 geçiyordu. Tahmin ettiğim gibi bizim oğlan hala ortalıklarda yoktu. Giriş kapısının hemen önünde "Lütfen görevliyi bekleyiniz" tabelasının emrine uyarak dikilmeye başladım. Çok geçmeden dudaklarındaki gülümseyiş de üzerindeki üniforma gibi dünyanın birçok metropolinde pizza restoranları olan bu şirket tarafından yaratılmış olan görevli genç bir kız geldi yanıma. Sigara içiyor muydum? Baş işaretimden evet'i kapınca "Buyurun" dedi. Peşi sıra yürüyerek gösterdiği masaya yerleştim. Umut'la hep buraya geldiğimizden yemek öncesi seremoninin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordum. Az sonra masaya menüyü getirecekler. Salonun doluluk durumuna göre kısa ya da uzun bir seçme süresi tanıyacaklar. Sonra garson çocuk gelip ne yemek istediğimizi soracaktı. İçerisi tıktım tıklım olduğuna göre bekleme süremin epeyce uzun olacağı anlaşılıyordu. Umut Efendi de ortalıkta görünmediğine göre bundan bir şikayetim olamazdı. Ama umduğum gibi olmadı. Daha yeni masaya oturmuştum ki garson çocuklardan biri yanımda bitiverdi. Elindeki menüyü kibarca masamın üzerine bıraktı. Buraya kadar alıştığım gibiydi. Ancak garson uzaklaşmayıp başımda dikilerek sipariş vermemi beklemeye başlayınca şaşırdım. Hatta bir parça da sinirlendim. Neden böyle sık boğaz ediyorlardı ki insanı? Aslında bakarsanız ne ısmarlayacağımı çok iyi biliyorum. Ekstra zeytinli süper süprem pizza. Tahmin edeceğiniz gibi bu Umut'un tercihiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse benim damak tadıma da uygundu. Bu nedenle oğlum gelmeden rahatlıkla siparişi verebilirdim. Ama yapmak istemedim. En az onlarınki kadar yapay bir kibarlıkla. Düşünmem için biraz izin verir misiniz dedim. Tabii efendim dedi garson. Sesinde ne alınganlık ne de utanç vardı. Yanımdan ayrılınca hemen solumdaki masada yemeklerini bitirmiş olan genç çiftin yanına yaklaşarak "Afiyet olsun. Pizzanızı nasıl buldunuz efendim?" diye sordu. İyi bulmuşlardı. Herkes mutluydu. Sorun yoktu. Ben garsonu izlerken bir bakışın ağırlığını üzerimde hissettim. Başımı o yöne çevirince uzun boylu, sağlam yapılı, saçları kazıtılmış gençten bir adamla göz göze geldik. Hemen bakışlarını kaçırdı. Yoksa bu herif onlardan biri miydi? Eğer öyleyse yaşamının yanlışını yapmış, onları elimle oğluma getirmiştim. Çaktırmadan adamın hareketlerini kontrol ederken nasıl böyle bir yanlış yaptığımı düşünerek kendime kahrediyordum. Sonra bu düşüncenin de çok aptalca olduğu sonucuna vardım. Korucubaşı Bekir'i, Yüzbaşı Rıfat'ı ve Doğan'ı öldürecek kadar güçlü olan insanların oğlumun varlığından habersiz olmalarına olanak var mıydı? Aklımdan bunlar geçerken iri kıyım genç gülümseyerek pencere önündeki masalara yöneldi. Gülümsediğin yöne bakınca bu ayı yavrusu delikanlının bedensel olarak karşıtı sayılabilecek ince bir kızın ona el salladığını gördüm. Demek olay benimle ilgili değildi. Demek sevgilisiyle buluşmaya gelmişti. Derin bir soluk alarak arkama yaslanırken birden durdum. Aslında rahatlamamın ne kadar yanlış bir duygu olduğunu anladım. Hayır, ne beni izlediğinden kuşkulandığım yeni birini görmüştüm, ne de daha önce önem vermediğim bir olayı anımsamıştım. Bütün bunlardan çok daha vahim bir durum vardı. Göz göre göre paranoyaklaşıyordum. Böyle giderse yakında Umut'tan da Funda'dan da kuşkulanmaya başlayacaktım. Acaba ben bir psikoloğa mı gitseydim? İyi de ne anlatacaktım adama? Doğan'la buluşmamızı mı söyleyecektim, yoksa daha gerilere gidip rüyalarıma giren yarışçıdan mı bahsedecektim? Mutlaka meslek yaşamımı öğrenmek isteyecektir. Gazeteciliğin hangi yönünü anlatacaktım ona? Mesleğimizde son 10 yılda görülen bozulma, çürüme ve yozlaşma benim de yaşamımı etkiledi mi diyecektim. Ya Umut'la ilişkilerimiz? Bak, bu da çok önemli. Belki de sorunlarımın temelinde oğlumla yakın bir ilişki kuramamış olmam yatıyor. Belki de ayrıldığımızda Umut'un eski karımla kalmak istemesini kaldıramadım. Yok canım, hiç de kendimi öyle kötü hissetmedim. Tamam, çocuğumla olan ilişkilerim beni etkilememiş olabilir. Ya babam? Kuşkusuz annemin daha ben doğarken ölmüş olması da önemli. Daha da önemlisi üvey bir annenin elinde büyümenin yaratmış olduğu travma. Of, bunları düşünürken bile yorulmuştum. Neyi, hangi olayı, nasıl anlatacaktım ben psikoloğa? Selam baba, diyen Umut'un sesiyle dağıldı düşüncelerim. Selam Umut, dedim. O karşımdaki iskemleye yerleşirken kısa kesilmiş kumral saçlarını, henüz hiçbir kırışıklığın yerleşmediği ince yüzünü, benimkilerden bir ton açık kahverengi gözlerini, çenesini çevreleyen seyrek sakalını, hatta başlarda yadırgadığım sol kulağındaki küpeyi sevgiye, gurura benzer duygularla seyrettim. Ne düşünüyordun kara kara, diye sordu. Sorarken de sağ gözünü sanki karşısına bir arkadaşı varmış gibi hınzırca kırptı. Bir an kuşkuya kapıldım. Yoksa Funda anlatmış mıydı aramızda geçenleri? Zil takıp oynayacak halim yok ya, dedim. Hiç istemediğim halde yanıtım biraz sert kaçmıştı. Funda'nın yaptıklarını anımsayınca kendime engel olamıyordum. Sesimi biraz yumuşatarak sürdürdüm. Doğan amcanın başına ne geldiği belli değil. Üstelik işten de atıldım. Yüzündeki hınzır ifade kayboldu. Kahverengi gözlerindeki parıltı donuklaştı. Demek işten atıldın ha? Bilmiyordum. Bir süre anlamak istercesine baktı. Eğer Funda'nın yaptıklarını da biliyorsa, zavallı babacığım hepsi üst üste gelmiş diye düşünüyor olmalıydı. İşten atılmanın Doğan amcayla bir ilgisi var mı, diye sordu. Sanmıyorum, dedim, ama belli de olmaz. O mesele epeyce karışık. Doğan amcadan da bir haber yok değil mi? Yok, dedim sesimi kısarak. Polisin elinde bir tek o yanmış ceset var. Başka ne bir haber çıktı, ne de bir iz bulundu. Ne oldu baba, dedi Umut, kahverengi gözleri tedirginlik içinde yan masadakileri taramaya başlamıştı. Ne oldu, dedim ben de kuşkuyla yandaki masalara bakarak. Yani birden sesini alçaltarak konuşmaya başladın da. Sesimi mi alçalttım, dedim gülümseyerek. Oğlumun eline güvenle dokundum. Hay Allah, farkında değilim. Doğan konusunu kapatmanın artık zamanı gelmişti. Bakışlarımla garsonu aramaya başladım. Salata barının yanında dikildiğini görünce yanımıza çağırdım. Garson hızla yaklaşırken kurt gibi acıktım, dedim Umut'a dönerek. Her zamankinden mi yiyoruz? Gençlik ne güzel şeydi. En küçük bir olay bile yaşananların ağırlığını silmek için yeterliydi. Umut'un yüzündeki ciddiyet dağıldı. Evet, dedi. Sonra yanımızda bitiveren garsona dönerek açıkladı. Süper süprem, ekstra zeytinli, tabii kola. Garson sanki önemli bir fizik formülü kaydediyormuş gibi ciddi bir suratla siparişimizi adisyona yazdıktan sonra alıştığım ses tonuyla "Pizzanız 17 dakika içinde hazır olacak efendim," dedi. Garson hızlı adımlarla uzaklaşırken anlat bakalım," dedim oğluma dönerek. "Neymiş şu burs hikayesi?" "Telefonda söylediğim gibi bir üniversite vakfının verdiği burs. Acayip güzel, güzel olacak baba. 3 ay üniversitede eğitim yapacağım, özel dersler alacağım." "Psikoloji üzerine mi?" "Sosyal psikoloji. Özellikle de marjinallerle ilgileniyorlar. Gay'ler, lezbiyenler, karavanda yaşayanlar, işsizler, evsizler gibi toplumu kabul etmek istemediği kesimler." Gülmeye başladım. "İşsiz gazetecilerle de ilgileniyorlar mı?" "Bilmem, belki ilgileniyorlardır," dedi. O da gülümsemeye başlamıştı. "O zaman birlikte gidelim Boston'a." "Ciddi miyim? Yoksa şaka mı yapıyorum?" emin olamamıştı. Soran gözlerle baktı yüzüme. "Ama öğrenci olarak katılmayacağım derslere. İşsiz ve mutsuz bir gazeteci olarak beni kobay yaparsınız artık." Gülümsemesi dudaklarında dondu. Aniden ciddileşmişti. "Annem biliyor muydu işten atıldığını?" "Sanmıyorum." "Dün sabah konuşmuşsunuz. Ona söylemedin mi?" "Neyin peşindeydi bu çocuk?" "Söylemedim." "Neden? Yoksa kavga mı ettiniz?" İçimdeki sıkıntı sesime de yansımıştı. Annen öyle mi söyledi? Annem bir şey söylemedi ama Doğan amcamla ilgili haberi duyunca seni benim aramamı istedi. Niye diye sordum. Sonra konuşuruz diyerek geçiştirdi. Sen de annemle konuşmak istemedin. Neler oluyor baba? Bir şey olduğu yok dedim bakışlarımı kaçırarak. Annenle ayrıyız biliyorsun. Her zaman konuşmamız gerekmiyor. Gerekseydi ayrılmazdık zaten. Söylediklerim bakışlarındaki soru işaretini kaldırmaya yetmemişti. Sanki bir şeyler daha söylemem gerekirmiş gibi gözlerini yüzüme dikerek beklemeye başladı. Ona anneni başka bir erkekle yakaladım diyecek halim yoktu herhalde. Yardımıma kola sürahisini getiren garson yetişti. Hemen cam sürahiyi alıp bardakları doldurmaya başladım. Fakat Umut ısrarlıydı. Doldurduğum koladan bir yudum bile almadı. Bakışları yüzümde kilitlenmişti. Aldırmamaya çalışarak kolamdan içtim. Çok güzel. Tam istediğim soğuklukta diye mırıldandım. Ama kolanın soğukluk derecesi umurunda değildi Umut'un. Aklını annesiyle aramıza geçenlere takmıştı. Sessiz kalarak yanıt alamayacağını anlayınca da sorulara başladı. Yoksa Ethem amcayla mı karşılaştın? Ethem amca da kim diye sordum. Kıskançlığım o kadar güçlüydü ki sesindeki titremeyi engelleyememiştim. Annemin erkek arkadaşı, diye açıkladı, doğal görünüyordu. Sadece biraz daha ciddileşmişti. 2 aydır birlikteler. Keşke annenin bir erkek arkadaşı olduğunu daha önce söyleseydin dedim. Umut tedirgin olmuştu. Hemen savunmaya geçti. Sana bunu benim söylemem yanlış olurdu. Nedenmiş o? Annemin söylemesi gerekirdi. Ben söylersem ispiyoncu durumuna düşmüş olurdum. İkiniz de yetişkin insanlarsınız. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözmelisiniz. Anneme de defalarca söyledim. Bir ilişkisi olduğunu seninle konuşması gerekirdi. Oğlan haklıydı. Cebimdeki sigara paketine uzandım. Çıkarıp bir tane yaktım. Umut da bir tane aldı. İçtiğini bilmiyordum. Aldırmadım. Sigaraya mı başladın diye sormadım bile. Uzanıp yaktım sigarasını. Kahreder gibi derin bir nefes çekti. Nasıl biri bu Ethem diye sordum. Ressam, annemle bir reklam kampanyası sırasında tanışmışlar. Bana sorarsan biraz kıl bir herif. Tanışır tanışmaz ne kadar bilgili olduğunu göstermeye kalktı. Bir de ne zaman karşılaşsak şunu yapsan iyi olur, bunu yapmasan iyi olur. Yollu akıl vermeye kalkıyor. Bilmiyorum, belki adam kendini kanıtlamaya çalışıyordur. Açıkçası ben pek haz etmedim heriften. Ama annen, kısa bir sessizlikten sonra, annem adamdan hoşlanıyor. Başını çaresizlik içinde sağa eğerek söylemişti bu sözleri. Ethem'le beni tanıştırdıktan sonra annemle sert bir tartışma geçti aramızda. Adamın yanında mı? Yok canım, Ethem gitmişti. Ben herifi sevmediğimi söyledim. Annem sorun çıkaracağımı anladı. Beni karşısına oturttu. Bak Umut dedi. Ben 46 yaşındayım. Hayat çok hızlı akıyor. Yapmak istediklerim için yeterli zamanım yok. Ethem'den hoşlanıyorum. Bana uygun biri. Ne olur bana güçlük çıkarma. Senden rica ediyorum. Bana anlayış göster dedi. Umut annesinin sözcüklerini aktarırken küçümseyici, kindar bir gülüş dökülmüştü dudaklarımdan. Biliyorum baba, klişe laflar bunlar dedi. Ama annem benimle hiçbir zaman böyle tavırla konuşmamıştı. Bazen davranışlar sözcüklerden daha önemlidir. Ben anneme inandım. Tamam herifi sevmiyorum. Sevmem de gerekmiyor zaten. Ama arada annem var. Annem belki de yaşamında ilk defa ciddi bir konuda benden yardım istedi. Bunu geri çeviremezdim. Umut'u anlıyordum. Dahası Funda'yı da anlıyordum. Ama şu Ethem denen herifin adını her duyumda içimdeki kıskançlık üzerine benzin dökülmüş soba gibi parlıyordu. Kaç yaşında bu Ethem diye sordum. Senin yaşlarında olmalı. Onun da üniversiteye giden bir oğlu varmış. En gıcık olduğum yanında beni oğluyla kıyaslaması. Umut beni üzmemek için mi? Ethem'den haz etmediğini söylüyordu yoksa gerçekten de adamı sevmiyor muydu bilmiyordum. Ama böyle konuşması hoşuma gidiyor, yaralı ruhumu okşuyordu. Eğer çok ters gelmeyeceksin sana bir şey soracağım baba. Toparlanmaya çalıştım. Yüzümdeki ezik ifadeyi değiştirir umuduyla kendimi gülümsemeye zorlayarak neymiş sor bakalım dedim. Annemi hala seviyor musun? Yanıta geçmeden önce sigaramdan derin bir nefes daha çektim. Dumanı sıkıntıyla üfledikten sonra bilmiyorum Umut dedim. Annenin erkek arkadaşı olduğunu öğrenene kadar bu konuyu sorgulamamıştım bile. Ne yani diye sordu şaşkınlıkla. İlişkinizi hiç düşünmedin mi?
Düşündüm tabii. Yürütemiyorduk. Anneni suçlayacak değilim. Büyük oranda bunun suçlusu bendim. Biliyorsun bir tür depresyon geçiriyordum. İnsanlardan, kendimden, her şeyden kaçmak istiyordum. Annem pek anlamadı beni. Ama yardımcı olmaya çalıştı. Olmadı, ben toparlanamadım. Doğrusu toparlanmak istediğimi de pek sanmıyorum. Yine de annen benim için hep vardı. Yani araya başka birinin gireceğini, annenin bir erkek arkadaşı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Belki düşünmüştüm de bunun gerçekleşebileceğine inanmıyordum. Neden dersen buna verecek yanıtım yok. Ne zaman ki annenin bir erkek arkadaşı olduğunu öğrendim, işte o zaman sarsıldım. Annem mi söyledi? Hayır, rastlantı sonucu öğrendim. Umut bunu önemsemiş görünüyordu. Nasıl öğrendiğimin hiç önemi yok. Bence var dedi. Eğer annem sana bu ilişkisini anlatsaydı daha kolay olurdu kabul etmen. Çocuk doğru söylüyordu. Funda bir erkek arkadaşı olduğunu bana anlatsaydı daha az acı çekerdim. Daha az sarsılırdım. Ama bunu düşünmemişti. Belki de düşünmek istememişti. Düzeltmek için çok uğraştığı, çaba harcadığı halde hiç düzelme belirtisi göstermeyen eski kocasına yeni ilişkisi hakkında hiçbir açıklama yapmak zorunda hissetmemişti kendini. Neyse dedim. Bu neyseyi oğluma mı yoksa kendime mi söylediğimden emin değildim. Toparlanmak gerekti. İçim kıskançlık ve öfkeyle doluydu. Ama eski karısı için acı çeken, aldatılmış adam görüntüsünde kendime yakıştıramıyordum. Neyse diye yineledim. Hayat devam ediyor. Söyle bakalım ne alacağız sana? Sanki söylediğimi anlamamış gibi tuhaf bir ifadeyle baktı. Hani kuru kuruya kutlama olmaz demiştin ya telefonda. Bursu kazandın, sana borçluyum, ne istiyorsun? Umut hiç beklemediğim bir tepki gösterdi. Boş ver hediyeyi baba dedi. Umursamaz bir tavırla sigarasını kül tablasına bastırırken ekledi. Bu defa bir şey almasan da olur. Hem işten de atılmışsın. Bence asıl önemlisi senin bu olayla yüzleşmen. Ne demek şimdi bu dedim. Annemle konuşmalısın. Onun yanlış yaptığını düşünüyorsan yüzüne söylemelisin. Sen yanlış yaptıysan özür dilemelisin. Yani bu işi çözmelisiniz. Böyle kırgın dargın yaşayamazsınız. Umudun bir uyarıyı andıran sözleri beni sinirlendirdi. Asıl sen bu işe karışmasan iyi olur dedim. Ben bu işe karışmak zorundayım baba dedi. Kafa tutarcasına gözlerini gözlerime dikmişti. Siz birbirinizi görmüyorsunuz. Ama ben ikinizi de görüyorum. Annem dünden beri iki karış suratla dolaşıyor evde. Anlaşıldı. Beyefendinin huzurunu bozmuştuk. Sorunlarımızla seni rahatsız ettiğimiz için çok özür dilerim, dedim işi alaya vurarak. Ne yazık ki bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama sana akıllıca bir yol önerebilirim. Birimizin yanında ötekinden söz etmezsin, olur biter. O kadar basit değil, dedi. Allah Allah, çattık belaya. Tartışmayı uzatmak istemedim. Tamam, ben kendi adıma söz veriyorum. Senin canını sıkmayacağım. Annenden de böyle bir söz kopardın mı tamam, rahat ettin gitti. Baba, sen beni ne zannediyorsun Allah aşkına dedi iki elini yana açarak. Sorumsuz, hıyar herifin biriymişim gibi davranma bana. Sorun sadece benim canımın sıkılması değil. Hiçbirimizin canı sıkılmamalı. Sigaramdan son bir nefes daha alıp izmariti kül tablasını da ezdikten sonra iyi de Umut'cum dedim. İçimde büyüyen öfkeyi güçlükle zapt ediyordum. Ben ne yapabilirim? İş koptu bir kere. Ne demek koptu ya? Siz bunca yılın arkadaşısınız. Lafa geldi mi şu güçlüğü böyle gösterdik, şu zor zamanı böyle atlattık diye övünüp durursunuz. Bu sorunu mu çözemeyeceksiniz? Resmen azarlıyordu çocuk beni. Sanki ben onun babası değil de oğluydum. Yeter Umut diye patladım. Artık bu konuyu konuşmak istemiyorum. Sesim sandığımdan da yüksek çıkmıştı. Yan masadakiler dönüp tuhaf tuhaf bize bakmaya başladılar. Bak gördün mü dedim sesimi kısarak. Millete rezil olduk sonunda. Boş ver milleti dedi Umut. Önemli olan sensin. Önemli olan annem. Bu konuyu çözmelisiniz. Erteleyerek bu işten kurtulamazsınız. Çözmezseniz kendinizden de birbirinizden de nefret edeceksiniz. Bu sorun hep yanı başınızda olacak. En iyisi bunları gidip annemle konuşmak. Haklıydı. Biliyordum. Ama ne haklı olduğunu söylemek ne de annesiyle konuşmak istiyordum. Sen hiç merak etme büyük psikolog. Ben bununla başa çıkmasını bilirim diyerek geçiştirmeye çalıştım. Umut niyetimi sezinlemişti. Derin bir soluk alıp yeni bir ikna konuşması hazırlanıyordu ki cep telefonu çalmaya başladı. Alo diyerek açtım. Alo Adnan Bey dedi karşıdaki tanıdık ses. Ben komiser Yalvaç. İsmi bile umutlanmama yetmişti komiserin. Merhaba komiser bey, hayrola? Doğan'dan bir haber mi var? Ne yazık ki hayır. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır. Anlaşılan biraz daha bekleyeceğiz. Yarın Keriman Hanım'ın mezarını açacağız. Mezarı mı açacaksınız? Evet, işleri hızlandırdık. Savcılıktan izin yarın çıkıyor. Cesedi teşhis için Doğan'ın annesinden doku almamız gerekiyor. Anladım, DNA testi için. Aynen öyle. Mezarın açılışında bulunmanın kanuni hakkınız olduğunu söylemek istiyordum. Bir mezarın açılışını görmek hiç de hoş değildi. Duraksadım. Kısa bir sürede olsa sessiz kalmamdan ne düşündüğümü anlamıştı Yalvaç. Aslında sizin gelmenizi biz de istiyoruz dedi. Hem mezarı bulmamıza yardım edersiniz hem de biraz daha sohbet etme imkanımız olur. Kibarca gelmemi emrediyordu adam. Peki dedim, kaçta buluşacağız? 11 iyi mi? Karacaahmet mezarlığının girişinde. Merhuma Karacaahmet'te yatıyordu değil mi? Evet, Karacaahmet'te. Anlaştık o zaman. Yarın 11'de buluşuyoruz. Telefonu kapatıp masanın üzerine koyarken DNA testi mi yapacaklar diye sordu Umut. Doğan'ı teşhis için başka çare yok. En sağlam yol buymuş. Sağlam ancak biraz zaman alır. Kemik dışında elverişli bir doku bulabilirseniz bir ay kadar sürer. Sadece kemik bulursanız sonuç almak için 2 ay beklemeniz gerekir. Sen nereden biliyorsun? Diye sordum şaşkınlıkla. Ayıpsın ya baba dedi. Az önceki gergin hali gitmiş, eski neşesini yeniden kazanmıştı. Biz psikolojiyi boşuna mı okuyoruz? İleride profilci olacağız.
Profilci mi? O da ne lan?
Katillerin kişiliklerini tahlil ve tahmin eden psikologlara profilci denir. Profilciler Amerika'da FBI ile birlikte çalışıyor. Bizim emniyet teşkilatı da yakında uygulamaya başlar. Ne diyordu bu çocuk böyle? Sen ciddi misin diye sordum. Kesin bir kararım yok dedi kendinden emin bir tavırla. Ama bu mesleği yapmayı düşünüyorum yani. Oğlum sen kafayı mı yedin dedim. Artık sesimin yüksek çıkmamasına dikkat ediyordum. Manyaklarla, katillerle, sapıklarla mı uğraşacaksın? Ben ne kadar sinirlenirsem Umut da o kadar sakinleşiyordu. Belki de biraz önceki tartışmamızın intikamını alıyordu. Birilerinin uğraşması gerek dedi buz gibi bir ses tonuyla. Neleri özeniyordu bu salak çocuk? Oğlum dedim bak daha çok gençsin. Bu cinayet minayet işleri katillerin ruh dünyası falan ilginç geliyor sana. Ama çok tehlikeli işler bunlar. Aklını başına topla. Sanki bilir gibi konuşuyorsun ya baba dedi. Söylediklerime açıkça dudak büküyordu. Biliyorum tabi lan dedim. Tam 5 yıl adliye muhabirliği yaptım ben. Cinayetler, sapıklıklar, hırsızlıklar neler gördüm neler. 5 yıl sonra da bıraktım. Bıraktım ne kelime? Apar topar kaçtım. Pis bir dünyadır orası. İnsanı hasta eder. Hasta olmak için katillerle konuşmaya gerek yok ki. Dünya gırtlağına kadar boka batmış durumda. Kiminle konuşsam hasta ediyordu zaten beni. Umut bu sözlerle beni mi iğneliyordu? Yoksa öylesine mi konuşuyordu? Bilmek zordu. Bilmek de istemiyordum zaten. Bugün yeterince tartışmıştık. Daha fazlasını kaldırabileceğimi sanmıyordum. İşin ilginci Umut'un da bir daha bu konuyu açmamasıydı. Ne pizzamızı yerken ne de daha sonra elmalı turtalarımızı midemize indirirken annesiyle barışma meselesine geri döndü. Yemek boyunca yaptığımız tartışmaları unutmuş gibiydi. Unutmadığını hesabı ödeyip kalkarken senin şu hediye işini konuşmadık deyince bana bir hediye vermek istiyorsan annemle barış demesinden anladım.